Ayrım 6. Sayfa 39. 11. Yunanistan'da halk bilimi çalışmaları. Yunanistan'da halk bilimi çalışmalarının kurumsal bir yapıya kavuşması, akademik bir halk bilimci olan N.G. Politis'in 1852-1920 çalışmaları sonucu 1908'de kurduğu Laografya Cemiyeti'nin kuruluşuyla gerçekleşir. Bu halk kültürü kulübünün yayınladığı derginin adı önceleri Deltion iken daha sonraları Laografya olarak değiştirilmiştir. Yunanistan'da halk bilimi sahasında yayın faaliyet gösteren diğer dergiler arasında Teselya Kronikleri, Epir Kronikleri, Trakya Folklor Materyalleri Arşivi, İonya Antolojisi ve Pontus Arşivi gibi dergiler sayılabilir. Halk bilimi çalışmalarına öteden beri özel bir önem veren Yunanistan'da halk bilimi öğretiminin günümüzdeki durumu ise son derece gelişmiştir. Halk bilimi öğretimi Atina Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Selanik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Trakya Üniversitesi Tarih ve Etnoloji Bölümü ve Teselya Üniversitesi Pedagoji Bölümü gibi önde gelen üniversitelerde sürdürülmektedir. Aynı şekilde Janina, Yanya Üniversitesi'nde bağımsız bir halk bilimi bölümü vardır ve halk edebiyatı eğitimi yapılmaktadır. Bunlardan başka İonyen ve Pantheon Üniversitelerinde özel olarak kurulan ve ülkenin iç ve dış politikalarının, propaganda ve kültürel faaliyetlerinin hazırlanıp yönlendirilmesinde etkili bir yere sahip olan halk bilimi bölümleri bulunmaktadır. Halk bilimi bölümü öğrencilerine ana branşlarının yanı sıra yan alan olarak tarih ve filoloji dersleri verilmektedir. 1974 yılından beri halk bilimi eğitimi üniversitelerde yeni bir düzenleme ile verilmektedir. Halk bilimi bölümlerinde özel kitaplıklar, arşivler, görsel işitsel araçlar eğitim ve öğretimde kullanılmaktadır. Dipnot: Yunan halk bilimi çalışmalarının tarihçesi ve uygulamalarına dair daha fazla bilgi için bakınız Herzfeld 1986. 12. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nde halk bilimi çalışmaları. Kıbrıs Rumlarının halk bilimine olan ilgileri Yunan halk bilimi çalışmalarına paralel olarak ortaya çıkmıştır. 1910 yılında Christos Apostolides'in Cyprus Songs and Dances adıyla yayınlanan bir çalışma, Kıbrıs Rumlarının halk bilimine ve halk kültürü çalışmalarına verdiği önemin eskiliğini göstermesi bakımından son derece dikkat çekicidir. 1943 yılında kurulan Kıbrıs Araştırmaları Derneği, bir Kıbrıs Halk Sanatları Müzesi'nin kuruluşuna karar vermiştir. Fakat Kıbrıs Halk Sanatları Müzesi ancak 28 Aralık 1950 tarihinde Başpiskopos Makarios tarafından bugün Lefkoşa'nın Rum kesiminde kalan müze binasının iki odasında ve muhtevası itibarıyla da adeta Rum Sanatları Müzesi olarak açılmıştır. Daha sonraki yıllarda ulusal bir seferberlik haline getirilen müze meselesi, derlemeler, bağışlar ve satın almalarla son derece gelişerek zenginleştirildi ve 1961 yılında Başpiskoposluk yeni binasına taşındığında eski Başpiskoposluk binası Makarios tarafından Kıbrıs Araştırmaları Derneği'ne verildi. Şüphesiz bunda hedeflenenlerden birisi de Kıbrıs adı taşımakla beraber muhtevanın yanı sıra sergilenecek olanların içinde yer alacağı mekanında başpiskoposlukla damgalanmış ve Ortodoks Kilisesi'nin gölgesinde yer almış olmasıdır. Haziran 1974 kayıtlarına göre bu müzede 2300 parça eşya 14 bölüm ve odalarda sergilenmekteydi. Temmuz 1974'te kapatılan müze, Nisan 1976'da yeniden açılmış ve Paris, Viyana, Cenevre ve Moskova gibi şehirlerde sergilenmiştir. Söz konusu müzeyi 1973 yılında 14 bin civarında turist ziyaret etmiştir. Yukarıda da işaret edildiği gibi oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Kıbrıs Rum halk bilimi çalışmaları ve onun bir neticesi olarak Rum halk kültürü ürünlerinin derlenip değerlendirilmesi, Kıbrıslı Rum aydınlar arasında yaygın bir faaliyet sahasıdır. Kıbrıs Araştırmaları Merkezi halk bilimi uzmanı A. Roussonides 1978 yılında Kıbrıs Folkloru Bibliografyası adlı An 1986 çalışmasını yayınlamıştır. Dipnot: Kıbrıs ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nde halk bilimi çalışmaları tarihi ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için bakınız An 1986, İslamoğlu 1994. Kuzeyden güneye göç eden Rumların tamamının sözlü kültürü tamamen derlenerek arşivlenmiştir. 13. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk bilimi araştırmaları. Kıbrıs Türk halk kültürü ile ilgili olarak modern dönemde yapılmış en eski yayınlar, konuyu dolaylı olarak ele alan İsmet Konur'un 1938, Kıbrıs Türkleri ve Hasene Ilgaz'ın 1949 Kıbrıs Notları adlı çalışmalarıdır. Mahmut İslamoğlu'nun 1969 yılında yayınlanan Kıbrıs Türk Folkloru ve M. Oğuz Yorgancıoğlu'nun 1980 yılında yayınlanan Kıbrıs Folkloru muhteva, yöntem bakımından pek çok eksikliklerine rağmen bugüne kadar yapılmış ve yayınlanmış derleme çalışmalarının kapsam bakımından en iyileri durumundadırlar. İlk Türk Halk Bilimi Derneği olan Halk Sanatları Derneği bugüne kadar 25 Şubat 1983 tarihinden başlayarak 6 halk bilimi sempozyumu düzenlemiş ve bu sempozyumlardan 1, 2, 3 ve 4. de sunulan bildiriler KKTC Turizm ve Kültür Bakanlığı'nca Halk Bilim Sempozyumları adıyla 1986 yılında yayınlanmıştır. Aynı dernek Halk Bilimi adlı doğrudan alana yönelik ilk dergiyi 34 sayı yayınlamıştır. Bunların dışında folklor, halk bilimi veya halk kültürü deyince sadece halk danslarını hatırlayan birkaç amatör grubu, bütün eksikliklerine rağmen adada uygulamalı halk bilimi çalışmalarının övüncü durumundadırlar denebilir. Finansör kurum yönünden bakıldığında ise, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ndeki bankaların aksine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bankaların hiçbirinin böyle bir kültür faaliyetine girişmemiş olması son derece esef verici bir haldir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi KAM 2 yılda bir düzenlediği Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi ve Kıbrıs Araştırmaları adlı periyodiği ile Kıbrıs Türk Halk Kültürü araştırmalarına büyük katkıda bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1997 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin önderliklerinde geniş bir öğrenci katılımı ile kurulan Kıbrıs Türk Halk Kültürünü Araştırma Kulübü, periyodik olarak düzenlediği alan araştırmacısı yetiştirme seminerleri ve uluslararası bir düzeye erişen Kıbrıs Türk Halk Kültürü kolokyumlarının yanı sıra, üniversite bünyesinde kurduğu Kıbrıs Türk Sözlü Kültür Arşivi ve yine üniversiteye bağlı olarak kuruluş çalışmalarını devam ettirdiği Kıbrıs Türk Halk Kültürü Müzesi gibi kurumlar ve güneyden göçe zorlanan Kıbrıslı Türklerin sözlü kültürünü derleme projesi, başta olmak üzere yürüttüğü projelerle Doğu Akdeniz coğrafi ve kültürel havzasının en aktif ve en örnek bir halk bilimi kurumu hüviyetine erişmek üzeredir. Dipnot: Kuzey Kıbrıs Türk Halk Bilimi çalışmalarının tarihçesi, bibliografyası ve uygulamalarına dair daha fazla bilgi için bakınız Çobanoğlu 1999 F. Lefke, Avrupa, Girne Amerikan ve Yakın Doğu Üniversitelerinde de halk bilimi çalışmalarına yönelik bir ilginin gelişmekte olduğu gözlenmektedir. Ayrıca Gazi Magusa'da kurulan Samtay Vakfı Kıbrıs Türk Halk Kültürü ile ilgili son derece ilgi çekici araştırmalar yapmaktadır. Aynı şekilde Kıbrıs ve Balkanlardaki Türk edebiyatlarını çalışma alanı olarak seçen ve kısaca KIBATEK olarak bilinen kurum, düzenlediği sempozyum, kongre ve seminerlerle yaptığı yayınlarda Kıbrıs Türk Halk Kültürü araştırmalarına mühim katkılarda bulunmaktadır. 14. Azerbaycan'da halk bilimi çalışmaları. Azerbaycan'da halk bilimi çalışmalarının sistematik başlangıcı Kamil Veliyev'in tespitlerine 1997-5 göre 19. yüzyıl sonlarındadır. M.F. Ahundov ve H.B. Zerdabi'nin çalışmalarıyla başlayan bu dönem 1917 yılına kadar devam etmiştir. 1917 sonrası bütün Sovyetler Birliği'nde yaşanmaya başlanılan ideolojik baskılar halk bilimi sahasına da intikal etmiş ve özellikle milliyetçilik hislerini uyandırması ihtimali görülen çalışmalar bazı dönemlerde yasaklanmış ve halk bilimi çoğu zaman komünist rejimin propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Dipnot: halk biliminin komünist rejimin propaganda aracı olarak kullanılmasına dair daha fazla bilgi için bakınız Miller 1990. Bu ideolojik manipülasyona rağmen diğer Türk cumhuriyetlerinde olduğu gibi Azerbaycan'da da sözlü ve yazılı gelenekten devasa hacimlerde folklor malzemesi derlenmiş ve büyük bir çoğunluğu yukarıda da işaret edildiği gibi ideolojik maksatlarla zorlanılarak rejimin istediği yönlerde yorumlanmıştır. Halk bilimi çalışmalarının yoğun olarak devam ettiği ve geliştiği Azerbaycan'da bugüne kadar derlenmiş ve derlenmekte olan folklor mahsulleri Nizami adına Edebiyat Enstitüsü'nde tasnif edilip arşivlenmektedir. Dipnot: Azerbaycan'da Türk halk bilimi çalışmalarının tarihçesi, bibliografyası ve uygulamalarına dair daha fazla bilgi için bakınız Veliyev 1997, Veliyev 1985, Çınar 1996A. Azerbaycan bağımsızlığına kavuştuktan sonra halk bilimi çalışmalarına büyük bir önem vermekte, gerek neşriyat ve gerekse diğer yollarla tarihi kültürel mirasını yeniden değerlendirme yönünde devasa çalışmalar yapmaktadır. 15. Kazakistan'da halk bilimi çalışmaları. Bağımsızlığını 1990'lı yılların başında kazanan Kazakistan'da halk bilimi çalışmaları, Şokan Velihanov'un 19. yüzyıldaki derlemeleriyle başlar. 20. yüzyılın ilk yarısına kadar özellikle Rus halk bilimciler tarafından hummalı bir şekilde derlenen folklor ürünleri 1917 komünist ihtilalinden sonra diğer Türk cumhuriyetlerinde olduğu gibi ideolojik nedenlerden kaynaklanan faşist baskılarla karşılaşır ve halk bilimi çalışmalarının amacı rejimin propagandasına dönüşür. Dipnot: Kazakistan'da Türk halk bilimi çalışmalarının tarihçesi, bibliografyası ve uygulamalarına dair daha fazla bilgi için bakınız Çınar 1994A. Abdülmelik Nisanbayev gibi bir mütefekkirin yön verdiği ve Şakir İbrayev gibi sıra dışı halk bilimcilere sahip Kazakistan'da halk bilimi çalışmaları, yukarıda söz konusu edilen devrin eksikliklerini çok kısa bir sürede gidereceğini gösteren bir ivme kazanmıştır. 16. Kırgızistan'da halk bilimi çalışmaları. Dünyanın en büyük epik destanı olan Manas Destanı'nın yaşamakta olduğu Kırgızistan'da halk bilimi faaliyetleri, diğer Türk cumhuriyetlerinin çoğunda olduğu gibi 19. yüzyılda Rus halk bilimciler tarafından başlatılmıştır. Manas başta olmak üzere Kurmanbek, Ertabıldı, Ertöştük ve Kocacaş gibi sözlü gelenekten derlenen folklor ürünleri değerlendirilip yayınlanmıştır. Sovyetler Birliği sınırları içinde yer alan diğer ülkelerde olduğu gibi Kırgızistan'da da uzun bir dönem halk bilimi çalışmalarına rejimin propaganda işlevi yüklenilmiştir. Dipnot: Kırgızistan'da Türk halk bilimi çalışmalarının tarihçesi, bibliografyası ve uygulamalarına dair daha fazla bilgi için bakınız Kıdırbayeva 1996. Ancak bağımsızlık sonrası başta Manas olmak üzere tarihi ve kültürel mirasın yeniden değerlendirilmesi faaliyetleri başta olmak üzere halk bilimi çalışmalarının son derece büyük bir süratle ilerlediği görülmektedir. 17. Özbekistan'da halk bilimi çalışmaları. Özbekistan'da halk bilimi çalışmalarının başlangıcı, Avrupa'daki halk bilimi çalışmalarından etkilenen Rus halk bilimi çalışmaları ile ilişkilidir. 1860'lı yıllardan itibaren Alpamış başta olmak üzere pek çok destanın ve diğer halk bilimi ürünlerinin derlenilmesine başlanılmıştır. Özbekistan'ın 1917 devriminden sonra Sovyetler Birliği içinde yer almaya zorlanması ve 1990'lı yıllara kadar da bu durumun devam etmesi, yukarıda Rus halk bilimi çalışmalarında gördüğümüz ve ideolojik halk bilimi kuramları başlığı altında aşağıda tekrar ele alacağımız bahislerde görüleceği gibi, Sovyetler döneminde halk bilimi çalışmaları komünist rejimin propaganda aracı haline getirilmiş ve millet ve milliyetçilik mefhumlarını çağrıştıracak yahut besleyecek çalışmalar zaman zaman sistematik olarak yasaklanmıştır. Bununla birlikte bu dönemde son derece geniş derleme faaliyetleri yapılmış ve yayınlanmıştır. Dipnot: Özbekistan'da Türk halk bilimi çalışmalarının tarihçesi, bibliografyası ve uygulamalarına dair daha fazla bilgi için bakınız Çınar 1994b. Bağımsızlık sonrasında halk bilimi çalışmaları Özbekistan'da gerek bilimsel, gelenek ve gerekse araştırmacı ve materyal bakımlarından sahip olduğu büyük potansiyele denk çok büyük bir önem ve hız kazanmış durumdadır. 18. Türkmenistan'da halk bilimi çalışmaları. Türkmenistan'da da diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri gibi önceleri bağımsız bir bilim olarak kabul edilmeyen folklor, edebiyat ve etnografya içinde ele alınıp bu bilim dallarının bir alt bölümü olarak değerlendirilmişse de daha sonraları bağımsız bir hüviyete kavuşmuştur. Tanınmış Rus halk bilimci Samoylovich'in başlattığı halk bilimi faaliyetlerini devam ettiren Türkmen halk bilimcileri son derece geniş malzeme derlemiş ve Sovyetler döneminde derlenen malzemeler ideolojik maksatlarla kullanılıp yorumlanmıştır. Dipnot: Türkmenistan'da Türk halk bilimi çalışmalarının tarihçesi, bibliografyası ve uygulamalarına dair daha fazla bilgi için bakınız Çınar 1996b. Bağımsızlık sonrasında ise halk bilimi çalışmaları Türkmenistan'ın tarihi ve güncel kimliğini ortaya koymada birincil rol üstlenmiş ve son derece hızlı bir gelişme göstermiştir. Türkiye'de halk bilimi çalışmaları. Türk halk bilimi çalışmalarının tarihçesi. Türk halk bilimi çalışmaları tarihini yüzyılımızın başında yayınlanan folklorun ne olduğunu açıklamaya yönelik analitik çalışmalarla başlatmak yaygın bir kabul haline gelmiştir. Dipnot: Türk halk bilimi çalışmalarının Tanzimat sonrası örtülü dönemi ve Türkçülük akımına paralel doğuşu konusunda daha fazla bilgi için bakınız Yıldırım 1983. Dursun Yıldırım'ın 1983 tespitlerine göre Türkiye'de folklorun bir ilim şubesi olduğu eldeki bilgilere göre 1900'lü yılların başlarında anlaşılmıştır. Bu bir tesadüf değildir. Hadise bu yıllarda gelişmeye ve yayılmaya başlayan Türkçülük hareketiyle organik bir biçimde bağlıdır. Dipnot: 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar geçen dönemde Türk halk bilimi ile ilgili çalışmalarda bulunan yabancılardan W. Radloff, B. Bartok, W. Eberhard, F. Giese, G. Jacob, U. Johansen, F. W. Haslak, I. Kunos, F. Luscan, T. Menzel, G. Menzaros, G. Nemet, K. Reinhardt, H. Ritter ve W. Ruben sayılabilir. Türkiye'de Türkçülük hareketini yaymak, Türk kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla kurulan ilk dernek Türk Derneği adını taşır. Derneğin amacını ve çalışmalarını geniş kitlelere yaymak için Türk Derneği mecmuası çıkarılır. İlmi sınırlar içinde faaliyet gösteren bu dernek 1908 yılında kurulmuştur. Türk folklor araştırmaları açısından bu derneğin faaliyetleri şuurlu ve organize olmuş ilk adımlar olarak değerlendirilebilir. Dernek, Türk Derneği mecmuası vasıtasıyla okuyucularından bulundukları çevrede halk dilinden söz derlenmesini, Türklerin söylediği eski türkülerin, darbı mesellerin, hikayelerin toplanmasını ve yazılmasını, ahlak-ı kavmiye ve adat, şecere, rivayet ve tababetle ilgili malumatların kaydedilmesini ister. Okuyuculardan derlenmesi istenen maddelerin tamamı, folklorumuzu doğrudan ilgilendiren malzemeyi ihtiva etmektedir. Türk Derneği'ni takiben 1911 yılında Türk Yurdu ve Türk Ocağı dernekleri kurulur. Daha sonra bu iki dernek birleşir ve Türk Ocağı adıyla faaliyetine devam eder. Yeni derneğin yayın organı Türk Yurdu Mecmuası olur. Selanik'te yayınlanmaya başlayan Genç Kalemler Mecmuası da Türkçülük hareketinin gelişmesi yolunda faaliyet gösterir. Mustafa Kemal Atatürk'ün fikrimin babası diye övdüğü Ziya Gökalp, 1912'den itibaren Türkçülük hareketinin teorisyeni haline gelir. Gökalp, milli şuurun, milli ruhun uyandırılmasında, milli kültürün ortaya çıkarılmasında, Alman filozofu Herder gibi halk hayatına gidilmesi gerektiğini öne sürer. Halka doğru prensibiyle görüşlerini formüle eder ve Türkçü düşünce sistemine yerleştirir. Gökalp bu prensibin mahiyetini anlatmak ve buna dayalı çalışmaları geniş kitlelere ulaştırmak için arkadaşlarıyla birlikte Halka Doğru adlı bir dergi çıkarırlar. Bu dergi Türkçülük açısından olduğu kadar Türk folkloru bakımından da ehemmiyetlidir. Çünkü Türkiye Türkçesinde folklordan söz eden ilk yazı yine Gökalp tarafından bu dergide yazılmıştır. Dipnot: Yabancı Türk halk bilimcilerin çalışmaları da düşünüldüğünde çok rahatlıkla bu dönemi 19. yüzyıl Türk halk bilimi çalışmaları başlığı altında ele almak mümkündür. Buradaki amacımız halk bilimine yeni intisap eden öğrencilere çok genel bir çerçeve çizerek ana konu ve temalara bir giriş yapmasını sağlamak olduğu için bu hususları burada ele almaktan sarf-ı nazar ediyoruz. Bu dönemle ilgili geniş bir değerlendirme için bakınız Yıldırım 1983.